Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. İkinci ayrım. Bölüm 1. Oliver Stone saniyeleri sayıyordu. Sakinleşmek için hep yapardı bunu ve şimdi de acilen sakinleşmeye ihtiyacı vardı. Bu gece biriyle buluşacaktı. İşin nereye varacağını bilmiyordu. Ama kesin olarak bildiği bir tek şey vardı, kaçmayacaktı. Kaçmaktan bıkmıştı. Virginia'nın Divine kasabasından yeni dönmüştü. Abby Riker orada yaşıyordu. Stone'un karısı 30 yıl önce ölmüştü ve o zamandan beri ilk kez Abby'ye karşı bir şeyler hissetmişti. Birbirlerine olan bağlılıklarına rağmen Abby yaşadığı yerden ayrılamıyordu. Stone ise orada yaşayamıyordu. Ne olursa olsun, yaşattığı bütün acılara rağmen her zaman bu kasabaya ait olacağını bilse de duramıyordu orada. Ancak çektiği acı her an çok daha büyüyebilirdi. Eve döndükten bir saat sonra aldığı mesaj çok açıktı. Gece yarısı onun için geleceklerdi. Karşı gelmesine izin verilmiyordu. Tartışma gereksizdi. Uzlaşma şansıysa hiç yoktu. Denklemin diğer ucundakiler şartları her zamanki gibi zorla kabul ettirirdi. Oliver bir süre sonra saymayı bıraktı. Zion Dağı mezarlığının girişindeki çakıl taşı kaplı yola bir araba girmişti. Kendi halinde, tarihi bir mezarlıktı burası. Beyaz çağdaşlarının doğuştan sahip oldukları, diledikleri yerde yemek yeme ve uyuma, otobüse binme ya da tuvaleti kullanma gibi temel haklar için savaşırken ün kazanan zenci Amerikalıların gömüldüğü bir yerdi. Stone, kaderin oyununun farkındaydı. Zion Dağı, Georgetown gibi zengin bir şehre tepeden bakıyordu şimdi. Buradaki yerli halkın koyu renkli kardeşlerine sadece hizmetçi önlüğü giydiklerinde, yiyecek ve içecek servisi yaptıklarında ve bakışlarını yerden kaldırmadıklarında tahammül edebildikleri zamanların üzerinden çok geçmemişti. Araba kapıları açıldı, kapandı. Üç kapı sesi saydı Stone. Üç tane de ayak sesi. Demek ki üç kişiydiler. Üç erkek. Bu iş için bir kadın göndereceklerini sanmıyordu. Ama tabii bu düşüncesi onun neslinin bir ön yargısı da olabilirdi. Tabanca, tüfek ya da gönderildikleri işe göre özel olarak üretilmiş silahları olmalıydı. Tabii silah ne olursa olsun son derece öldürücü olacağı kesindi. Silahlar kaliteli ceketlerin altına saklanmış olacaktı. Georgetown gibi köklü ve saygın ailelerin yaşadığı bir yere, helikopterle siyahlar giyinmiş özel kuvvetler indirilmeyecekti. Tahliye sessiz gerçekleştirilecekti. Önemli insanların uykuları bölünmeyecekti. Kapıya vurdular. Kibarca. O da cevap verdi, saygısını göstermek için. Bu insanların ona karşı kişisel bir garezi yoktu elbette. Kim olduğunu bile bilmiyorlardı muhtemelen. Bu bir işti. O da yapmıştı bu işi ama hiç kapı çalmamıştı. Önce şaşırtır, bir saliseden kısa bir süre sonra da tetiği çekerdi. İşi buydu. En azından ben böyle düşünüyordum. Çünkü gerçekle yüzleşecek cesaretim yoktu. Stone askerken onu öldürmeye çalışan insanların hayatlarını sonlandırmakta hiç tereddüt etmemişti. Savaş Darwin kanunları demekti. Kuralları özünde mantıklıydı. Öl ya da öldür. Ama askeriyeden ayrıldıktan sonra her şey değişmiş, gücü elinde tutanlara karşı güvenini sonsuza dek kaybetmişti. Arkasından vuran ışıkla çevrelenmiş kapı aralığında durdu. Tetiği çeken tarafta o olsaydı, ateş etmek için tam bu anı seçerdi. Hızlı, temiz, ıskalama olanağı yok. Adamlara bu fırsatı vermişti. Ama onlar kullanamadılar. Stone'u öldürmeyeceklerdi. Dört tane adam gelmişti. Gözlemleri hatalı çıktığı için endişelendi Stone. Liderleri temiz yüzlü, 1.80 boylarında, kısa saçlı bir adamdı. Etrafındaki her şeyi içine çeken, ancak hiçbir şeyi geri vermeyen muhteşem gözleri vardı. Ana kapının yanına park edilmiş aracı işaret etti. Siyah bir Escalade'tı. Eskiden olsa Stone için havadan, karadan ve denizden en iyi katiller gruplar halinde gönderilirdi. Ama şimdi açıkça görüldüğü üzere o günler geçmişti. Cadillac'la gelen takım elbise giyinmiş bu dörtlü bu iş için yeterli görülmüştü. Gereksiz sözler söylenmedi. Önce iyice bir arandıktan sonra arabaya bindirildi. Arka koltuğa oturdu, iki yanına da birer adam geçti. İkisinin de kaslı kollarını hissedebiliyordu. Gergindiler. Stone'un en ufak bir teşebbüsünde silahlarına sarılmaya hazırdılar. Tabii Stone'un öyle bir teşebbüste bulunmaya hiç niyeti yoktu. Dörde bir kalmıştı. Kavgayı kaybedeceği kesindi. Yapacağı hatalı bir hesaplama, alnında siyah bir dövme ya da üçüncü bir göz olarak dönebilirdi kendisine. Yıllar önce olsaydı, büyük ihtimalle çatışmadan sonra yerde ölü yatan o dört adam olurdu. Stone da başka bir savaşa girişmek için yürüyüp giderdi. Ama o günler çok geride kalmıştı. "Nereye?" diye sordu. Bir cevap bekledi ama kimse cevaplamadı. Bir dakika sonra her Amerikalının hemen tanıyacağı bir binanın önünde durdular. Çok geçmeden başka adamlar da geldi. Stone'u almaya gelenlerden çok daha üstün ve yüksek mevkiden adamlardı bunlar. İç çemberlerden birine geçmişti artık. Merkeze yaklaştıkça çalışanların kalitesi artıyordu. Sayısız kapının sıralandığı bir koridordan geçerken Stone'a eşlik ettiler. Kapıların hepsi kapalıydı. Ama saat geç olduğu için değil. Burası asla uyumazdı. Bir kapı açıldı, kapandı. Stone yine yalnız kalmıştı. Ama yine uzun süre beklemesine gerek kalmadı. Odanın başka bir köşesindeki kapı açıldı ve o adam girdi içeri. Stone'a bakmadan oturmasını işaret etti. Stone söyleneni yaptı. Adam masasına yerleşti. Stone resmi bir ziyaretçi değildi. Normalde içeri girenler için bir kayıt defteri tutulurdu. Ama bu gece değil. Onun için gerek yoktu. Adamın üstünde günlük kıyafetleri vardı. Ketenden açık yaka bir gömlek ve mokasen ayakkabılar. Gözlüğünü takıp masadaki kağıtları incelemeye başladı. Yanında sadece tek bir ışık yanıyordu. Stone adamı inceledi. Heyecanlı ve kararlı görünüyordu. Burayı ayakta tutması gerektiğinin farkındaydı. Kağıtları masaya bıraktı, gözlüklerini çıkardı. "Bir sorunumuz var," dedi. "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı James Brennan ve senden yardım istiyoruz." Bölüm 2. Stone çok şaşırmıştı ama belli etmedi. Böyle durumlarda şaşkınlığını göstermek iyi bir şey değildi. "Neyle ilgili bir sorun?" "Ruslarla." "Anlıyorum. Yeni bir şey değil," diye düşündü Stone. "Ruslarla sık sık sorunlarımız olur." Başkan devam etti. "Sen Rusya'da bulundun." Bu bir soru değildi. "Pek çok kez." "Dillerini biliyorsun." "Dillerini biliyorsun." Yine soru sorulmuyordu. O yüzden Stone sessiz kaldı. "Taktiklerini biliyorsun." "Biliyordum. Uzun zaman önceydi." Brennan gülümsedi. "Bu da tıpkı saç modelleri ve kıyafetler gibidir. Eğer birileri etrafta uzun süre o şekilde dolanırsa, moda geri döner. Casusluk teknikleri de öyle." Başkan arkasına yaslandı. 19. yüzyılın sonlarında Kraliçe Victoria'nın Amerika'ya hediye ettiği masaya uzattı ayaklarını. İlk kez Rutherford Hayes oturmuştu o masaya. Son kez de Brennan. "Rusların bütün ülkeye yayılmış ajanlık ağları var. FBI bazılarını tutukladı. Bir kısmının arasına sızdı. Ama bizim bilgimiz dışında gezinenler de var." "Ülkeler her zaman birbirlerine casus gönderirler," dedi Stone. "Bizim de orada yürüttüğümüz operasyonlar olduğuna eminim." "Konu o değil." "İyi," dedi Stone. Ama konunun tam da bu olduğunu düşünüyordu. "Rus uyuşturucu tacirleri, Doğu Yarımküre'deki uyuşturucu dağıtım yollarını kontrol ediyorlar. Muazzam para var işin içinde." Stone başıyla onayladı. Bunu biliyordu. "Şimdi Batı Yarımküre'yi de kontrol etmeye başladılar." Stone bunu bilmiyordu. "Meksikalıların, Kolombiyalıları tahtlarından ettiklerini duymuştum." Brennan düşünceli bir tavırla başını salladı. Adamın yorgun ifadesinden, bu ve bunun gibi önemli meseleleri anlamak için bir yığın dosya incelemek zorunda kaldığı anlaşılabiliyordu. Başkanlık, bir insanın işine verebileceği her zerre enerji ve entelektüel merakı yiyip bitirirdi. Taşıdıkları hat, üründen daha önemli. Sonunda bunu anlayabildiler. O pisliği her yerde yapabiliyorlar. Ama asıl sıkıntıları, ürünü müşteriye ulaştırmak. Ve dünyanın bu tarafında uyuşturucunun müşterileri Amerikalılar. Ama Ruslar, güney komşularımızı aradan çıkardılar, Stone. Zirveye çıkabilmek için insanları öldürdüler, ortadan kaldırdılar, bombalar attılar, işkenceler yaptılar ve rüşvet verdiler. Şu anda işin en az %90'ı onların ellerinde ve bu büyük bir problem. Ben sanıyordum ki Carlos Montoya, Başkan Stone'un konuşmasını sabırsızca böldü. Gazeteler öyle diyor. Fox ve CNN bunu yayınlıyor. Bilir kişiler onun üzerinde yoğunlaşıyorlar. Ama gerçek şu ki Carlos Montoya'nın işi bitti. Meksika'nın yüz karasıydı o. Aile işine hakim olabilmek için kendi kardeşlerinin ikisini de öldürdü. Ama yine de Rusların dengi değildi. Aslında ajanlarımız onun öldürülmüş olabileceğini söylüyorlar. Ruslar uyuşturucu işinde oldukları gibi acımasızlar. İyi, dedi Stone sakince. İşin içinde sadece Meksikalı karteller varken başa çıkabiliyorduk. İdeal olanı o değildi tabii ama en azından ulusal güvenliği tehdit edici noktaya varmamıştı ve kendi sınırlarımız içinde bu işle savaşabiliyorduk. Karteller daha çok çetelerin arasına sızmışlardı ama Ruslarınki farklı. Casus grupları ile karteller arasında bir bağ olduğunu mu ima ediyorsunuz? Brennan Stone'a baktı. Bağlantıyı bu kadar çabuk kurabildiği için şaşırmıştı belki de. Olduğuna inanıyoruz. Hatta Rus hükümeti ile uyuşturucu tacirlerinin tek ve aynı şey olduklarını düşünüyoruz. İşte bu çok can sıkıcı bir düşünce, dedi Stone. Ve doğru olduğunu düşünüyoruz. Yasa dışı uyuşturucu satışı Rusya'nın en önde gelen ihracatı. Bunu eski Sovyet laboratuvarlarında yapıyorlar ve bir sürü yöntemle dünyanın dört bir tarafına gönderiyorlar. Eğer gerekirse birilerine rüşvet veriyorlar. Rüşvet veremediklerini ise öldürüyorlar. Muazzam bir para dönüyor. 100 milyar dolarlar var ortada. Hükümetin pay isteyeceği kadar büyük bir para bu. Ayrıca bu şekilde sürekli güç de kazanıyorlar. Onlar daha fazla uyuşturucu sattıkça biz ulus olarak güçsüzleşiyoruz mu demek istiyorsunuz? Hem dolarları hem beyin hücrelerini kurutuyorlar. Küçük büyük bütün suçların sayısını arttırıyorlar, kaynaklarımızı tüketiyorlar ve para akışını üretken alandan verimsiz bir alana çeviriyorlar. Stone'un bu çevik algısına Brennan yine şaşırarak baktı. Doğru. Ruslar bağımlıların gücünü iyi biliyorlar. Onların insanlarının hem uyuşturucu hem alkol bağımlısı olduğuna eminim. Ama Rusların uyuşturucu ile Amerika'nın üstesinden gelmek gibi bir niyetleri var. Başkan geri yaslandı. Ve tabii işleri karıştıran bir mesele daha var. Nükleer silahlar, diye atıldı Stone. Onların da bizim kadar savaş gücü var. Başkan başıyla onayladı. Tekrar birinci sıraya geçmek istiyorlar. Belki de bizim yerimize geçerek tek süper güç olmak istiyorlardır. Üstüne üstlük Orta ve Uzak Doğu'da da çok etkililer. Ne yapabileceklerini tahmin edemedikleri için Çinliler ve İsrailliler bile korkuyor Rusya'dan. Denge bozuluyor. Peki neden ben? Ruslar eski taktiklerine döndüler Stone. Senin zamanındaki taktiklerine. Ben o kadar da yaşlı değilim. Benim zamanımdan hala görevde olan kimse yok mu? Hayır, gerçekten yok. 11 Eylül'den önce işe alımları durdurdular. Gönüllü ya da gönülsüz, eski personelin çoğu emekli oldu. Uçaklar binaya çarptıktan sonra epey bir ilgi oldu. Sonuç olarak şu anda CIA'nin 4'te 3'ü 20'li yaşlarındakilerden oluşuyor. Rusya hakkında tek bildikleri, iyi vodka yaptıkları ve soğuk olduğu. Ama sen Rusya'yı tanıyorsun. Casusluk yöntemlerini Langley'deki yönetici ofislerinde oturanlardan çok daha iyi biliyorsun. Başkan durdu. Bazı özel yeteneklerin olduğunu da biliyoruz. Bu ülkenin geliştirmen için iyi para harcadığı yetenekler. Suçluluk faktörü. İlginç. Ama benim bağlantıda olduğum herkes gitti. Öldü. Aslında bu bir avantaj. Bilinmeyen bir güçle boş bir tahta gibi başlayacaksın işe. Nasıl başlayacağız? Gayri resmi bir şekilde aramıza geri katılarak tabii ki. Yeni şeylere alışabilmen için eğitim göreceksin. Bir ay içinde ülkeden ayrılmaya hazır olacağını sanıyorum. Rusya'ya mı gideceğim? Hayır, Meksika ve Latin Amerika'ya. Uyuşturucunun geldiği yerde olmanı istiyoruz. Zor bir iş olacak ve tabii tehlikeli. Bunu söylememe gerek yok herhalde. Durdu ve Stone'un kısa kesilmiş beyaz saçlarına baktı. Stone hemen böldü incelemeyi. Görüldüğü gibi eskisi kadar genç değilim. Hiçbirimiz değiliz. Stone başıyla onayladı. Bütün bunlardan mantıklı bir sonuç çıkarmaya çalışıyordu. Aklında tek bir soru vardı. Neden? Sana neden olduğunu söyledim. Birçok yönden elimizdeki en iyi kişi sensin. Ortada ciddi bir problem var ve durum gittikçe kötüleşiyor. Gerisini de söyleyebilir misiniz? Neyin gerisini? Neden burada olduğumun? Anlayamıyorum, dedi başkan öfkeyle. Kendimi açıkça ifade edebildiğimi sanıyordum. Buraya son geldiğimde size bir şeyler söyledim, bir şeyler ima ettim. Başkan bu sözlere tepki vermedi. Sonra onur madalyasına layık görüldüm. Ve geri çevirdin, dedi Brennan sert bir şekilde. Bunun bir ilk olduğunu sanıyorum. Hak etmediğin şeyleri geri çevirmen gerekir. Saçma. Senin savaş alanındaki başarıların o madalyayı çoktan hak etmişti. Savaş alanında evet ama genel çerçeveye bakarsak ben o madalyayı hak etmedim. Böyle bir onur için her şeyin düşünülmesi gerekir. Ki bu gece bu yüzden burada olduğumu sanıyorum. İki adam masanın iki yanından birbirine baktı. Yüzündeki bakıştan belliydi. Her şeyin ne demek olduğunu anlamıştı başkan. Carter Gray ve Roger Simpson Amerika için önemli insanlardı. Ve ikisi de ölmüştü. Oliver Stone öldürmüştü onları. Bu iş için iyi nedenleri vardı ama yine de adamları öldürmüştü işte. Yasal ya da ahlaki bir özrü yoktu bunun. Stone iki adamın karşısında tetiği çekerken dahi biliyordu bunu. Ama yine de durmadım. Çünkü ikisi de ölmeyi hak ediyorlardı. Benim canımı kurtardın diye söze girdi Brennan. Ses tonundan rahatsızlığı belli oluyordu. Ama iki can aldım, biliyorsunuz. Başkan aniden ayağa kalkıp pencereye gitti. Stone dikkatle ona bakıyordu. Diyeceğini demişti. Şimdi karşısındakinin konuşmasına izin verecek ve işleri oluruna bırakacaktı. Gray beni öldürecekti. Evet, öldürecekti. Yani açıkça söylemek gerekirse, onu öldürmüş olman bana o kadar da dokunmuyor. Peki Simpson? Başkan dönüp Stone'a baktı. O konuda bazı araştırmalar yaptım. O adamı neden öldürmek istediğini anlayabiliyorum. Ama hiç kimse tek başına bir cumhuriyet değildir Stone. Ve medeni bir dünyada soğukkanlı bir cinayet asla haklı görülemez. Uygun makamlarca emredilmediği sürece, diye belirtti Stone. Yani şu anda sizin oturduğunuz koltuktaki kişiler emretmediği sürece. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 15. Devamı 3. ayrımda.